Ayrım 20. Sayfa 263. 22. Elliot Dittrich kanlı eldivenlerini çıkartıp tıbbi atık sepetine fırlattı. Duş almak için sabırsızlanıyordu. Üstüne de birkaç valyum. Artık onlar olmadan hiç uyuyamıyordu. Ne zaman gözlerini kapasa, beyni durmadan çalışıyor, kendini nasıl bir belaya bulaştırdığını ve tüm bunların nerede biteceğini düşünüyordu. Senin ölümünle elbette. Dittrich buna inanmak istemiyordu. Ama kendini organizasyonun öyle bir şey yapmayacağına her ikna edişinde Zinser korkunç bir atakla karşılık veriyordu. Örneğin bir rahibi kaçırmak gibi. Ama Dittrich ne bekliyordu ki? Nasıl bir organizasyonla işbirliği içinde olduğunu unutmak o kadar kolay mıydı? MK Ultra programından çıkartıldığında ilk kez yanaştıkları zaman onları kişisel kurtarıcısı olarak görmüştü. Özel bir şirket, sınırsız finansman, dolgun bir maaş, bilimsel özgürlük. İşaretli yerleri imzalamış, bir daha da asla ardına bakmamıştı. En azından başlarda öyleydi. Yeni laboratuvarını kurmak onun için son derece heyecan verici olmuştu. Devlet için çalıştığı zamanın aksine denetleme komisyonları yoktu. Sayfalar dolusu raporlar yoktu. Sonu gelmeyen açıklamalar yoktu. Ne istese veriliyordu. CIA'de çalışırken toplamış olduğu verilere erişebilmeyi ne kadar çok istediğini yüksek sesle söyleyinceye kadar da bir şeyden şüphelenmedi. Ama bir hafta sonra 12 kalın klasör dolusu not ve bilgisayar çıktıları düzgün bir şekilde masasının üzerinde dizilmiş, onu bekliyordu. Zinser'a sorduğunda kadın gözünü bile kırpmadı. Eksik olan bir şey var mı? Hayır dedi Dittrich. Her şey burada. Sadece tüm bu veriler gizliydi. Onları nasıl ele geçirdiniz? Zinser birkaç saniye boş boş baktı ona. Sonunda başka bir ihtiyacınız var mı doktor? Diye sordu. Dittrich sorusunu yinelemek üzereydi ki kadının gözlerinde gördüğü bir şey fikrini değiştirmesine neden oldu. Yok. Sonra tam arkasını dönerken onu durdurdu. Aslında bir isteğim daha var. Belki çılgınca gelecek ama nedir? Söylentiye göre Nikola Tesla öldüğünde tüm notlarına hükümet tarafından el koyulmuştu. Onları görmek isterdim. Zinser duraksadı ve kendi kendine konuşur gibi o dosyaları ele geçirmek oldukça zor olacak dedi. Sonra silkinip otoriter bir tavırla Dittrich'e baktı. Bu isteğinizi açıklamanız için kurulu toplantıya çağıracağım. Akşam saat 11'de benim ofisimde. İnandırıcı olmanızı tavsiye ederim. Zinser, onu ofisinin dışında saat 23.07'ye kadar bekletti. Dittrich tam kulak kabartmak için yaklaşıyordu ki kapı birden açıldı. Doktor, dedi Zinser, 5 dakikanız var. Dittrich, kadının peşi sıra geniş ofise girdi. Duvarda 5 büyük monitör vardı. İkisi kapalı, üçü açıktı. Her birinde karanlık bir silüet görülebiliyordu. Ama mekanlardaki ışık, Dittrich'in yüz hatlarını seçmesini olanaksız kılıyordu. Orta ekrandaki silüet güneyli aksanıyla konuşarak ''Bayan Zinser bize isteğinizden bahsetti Doktor Dittrich'' dedi. ''Lütfen gerekçelerinizi açıklayın.'' Dittrich'in sesini bulması için birkaç saniye geçmesi gerekti. Bulduğu zaman da çatlak ve zayıf çıkıyordu. Elektromanyetizmayı kimse Tesla kadar anlayamamıştı. Notlarının aradığım şeyi bulmamda bana yardımcı olacağını sanıyorum. Başka bir süleyt, sert ve boğuk bir sesle, ''Elektromanyetik radyasyon aradığınız anahtar olduğuna nasıl karar verdiniz?'' diye sordu. Libet deneyleri ve o deneylerden özgür iradeye dair yapılan çıkarımlar. ''Kurulun Dr. Libet'in çalışmalarına aşina olduğunu sanmıyorum.'' dedi Zinser onun omzu üzerinden. ''Ah elbette.'' dedi Dittrich biraz bozularak. Bilim adamlarıyla çalışmaya o kadar alışmıştı ki, çoğu insanın bilimsel öğretiden tamamıyla habersiz olduğunu hep unutuyordu. 1970'lerin ortalarında Benjamin Libet adında bir fizyoloji araştırma görevlisi, biyoelektromanyetizmanın insan bilinciyle ilintili olarak nasıl çalıştığını inceledi. Konunun teknik yanına ne kadar girmesi gerektiğini kestirmek için bir an duraksadı. Sonra devam etti. Deneylerinde serebral korteksteki ileri kavrama yetisiyle ilişkili sinirsel faaliyetleri ölçmek için bir elektroansefalogram kullandı. Denekleri önce milisaniye mertebesinde hassas ve dönen noktasal ışık kaynağı kullanacak bir zamanlayıcının önünde oturttu. Sonra da her denekten belli zaman dilimleri içinde bir düğmeye basmasını istedi. Denekten istenilen şey, eylemde bulunma arzusunun ilk farkına vardığında ışığın konumunu saptamasıydı. Düğmeye basmak, ışığın gerçek konumunu kaydediyordu. Deneyin eylemde bulunmaya karar verdiği anla, düğmeye bastığı anı karşılaştıran Libet, deneyin istemiyle bu istemin sonucu olan eylem arasında 200 milisaniye geçtiğini hesapladı. Yanılma payı ne kadardı? Diye sordu Güneyli. Artı eksi 50 milisaniye. Süleyet başını salladı. Devam edin. Dietrich boğazını temizleyip tekrar anlatmaya başladı. Ama EEG kayıtlarını inceleyen Libet, motor korteksteki beyin faaliyetinin düğmeye basılmadan 500 milisaniye önce oluştuğunu buldu. Dietrich heyecanlı tepkiler bekleyerek durdu. Ama sessizliğe bakılırsa dinleyenler deneyin ima ettiklerini pek anlamamıştı. Buradaki önemli noktayı görmüyor musunuz? Deneyin eylemini tetikleyen beyin faaliyeti, denek eyleme geçme isteğinin farkına varmadan 300 milisaniye önce, yani 50 milisaniyelik yanılma payının oldukça dışında gerçekleşiyor. Sanki deneyler de tüm bilinçli kararların öncesinde bilinç dışı bir elektriksel yük artışı ya da hazırlık gerilimi HG oluştuğunu gösterdi. Monitörlerde şimdi ufak tefek kıpırdanmalar olmuştu. HG biz daha kendi isteklerimizin farkına varmadan önce oluşuyor. Yani gerçekte bir karar biz daha onu almadan yürürlüğe girmiş oluyor. Bu da özgür irade kavramının temelden sorgulanmasına yol açıyor. Yani Libet özgür iradeye inanmıyor muydu? Diye sordu boğuk sesle Süleyet. Tam olarak öyle değil. Libet, özgür iradenin sadece bilincin HG'nin eyleme dönüşmesine izin vermek ya da bunu engellemek için karar verirken kullandığı bir çeşit veto gücü halinde var olduğu kuramını ortaya attı. Yani bilincin eylemleri başlatmadığına ama onları engelleyebildiğine inanıyordu, dedi aynı kişi. Evet, ama bilincin bir engelleme eylemi için 300 milisaniyeden az bir süresi var. Genellikle olaylara tepkilerimizi kontrol edemeyişimizin nedeni de bu. Çünkü yeteri kadar hızlı düşünemiyoruz. En sağdaki Süleyet konuşmaya başladı. Dietrich o ana dek onun kadın olduğunun farkına varmamıştı. Libet'in bilincin ne olduğu hakkında bir görüşü var mıydı? Bir yan etki. Pardon, dedi kadın. Neyin yan etkisi? Nörolojik fonksiyonların. Eylemlerimizi bilinçli olarak kendimizin başlattığına yönelik inancımız, gerçekte olanların bir yanlış yorumlanmasından ibarettir. Ama bu son kısım sadece bir teori. Boğuk sesli Süleyet başını salladı. Tüm bunlar Tesla'nın notlarıyla nasıl bağlanıyor? Nörolojik fonksiyonlar, bioelektromanyetik faaliyetlerin ötesinde bir şey değil. Ölmeden önce Tesla'nın en önem verdiği iki proje, eterik güçle çalışan araba ve bir telegüç ışınıydı. Bunların ikisi de elektromanyetik radyasyonun iletimini ve dönüşümünü içeriyordu. Yani Libet haklıysa, bilinçli düşünce aslında bioelektromanyetizmanın bir yan etkisinden başka bir şey değildir. Ve Tesla da elektromanyetik radyasyonu kontrol altına almanın bir yolunu bulduğuna göre, Dietrich duraladı. Ama yine tepki gelmeyince sözünü tamamladı. O zaman elektromanyetik radyasyonu beynin bioelektromanyetik faaliyetlerine müdahale etmek ve dolayısıyla insan zihnini kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Dietrich alnında biriken terleri sildi. Omzuna dokunan ince bir elle irkildi. Teşekkürler doktor, dedi Zinser. Sanırım kurul ihtiyacı olan her şeyi duydu. Dietrich ofisten çıkıp koridorda yürürken heyecanı azalmaya başlamıştı bile. Tesla'nın efsanevi notları bir paranoyağın anlaşılmaz karalamalarından öte bir şey içermiyor olabilirdi. O notlar aslında bilim dünyasının perileri gibiydi. Birkaç inatçının hala inanmasına rağmen henüz tek sayfasını gören olmamıştı. Ama 4 gün sonra kendisi görecekti. Tozla kaplı 5 kutuyu ofisine yığılmış halde bulan Dietrich şaşırmıştı. Kutulardaki mührün üzerindeki tanıdık FBI damgasını ve yanındaki Savunma Bakanlığı logosunu görene kadar da ne olduklarını anlamamıştı. Tüm heyecanına rağmen Noel sabahındaki bir çocuk gibi kutuları yırtarak açma dürtüsüne karşı koydu. Onun yerine bir mektup açacağı aldı ve hepsini birer birer dikkatle açtı. Titreyen ellerle ilk dosyayı aldı. Kalbi o kadar hızlı atıyordu ki, dosyayı açmadan önce neredeyse 1 dakika boyunca kapağına boş boş baktı. Sonunda kapağı kaldırdığında karşısına çıkan sayfa öylesine kargacık burgacık el yazısıyla doluydu ki ilk başta yazılanların hepsinin saçma sapan şeyler olduğunu düşündü. Ama daha yakından bakınca kocaman oval ve dikdörtgenlerle çevrili metin blokları arasında sıkışmış formülleri ayırt edebildi. Sonraki sayfa da benzer şekilde bunaltıcıydı. Ama baktıkça çılgınlığın içindeki yöntemi görmeye başladı. Tüm bilgilerin üzerinden geçmek aylarını alacaktı. Ama organizasyon sayesinde bunun için hem zamanı hem de kaynakları vardı. Bir ön sezi aradığı sırrı, yani kendi araştırmalarıyla Tessa'nın çalışmaları arasındaki köprünün Tessa'nın notlarına gömülü olduğunu söylüyordu. Ve haklı çıktı. 5 ay sonra araştırmalara nihayet klinik aşamaya ulaştığında Zinsser düşünülemez olanı teklif etti. Aslında Dietrich'in öneriye şaşırmaması gerekirdi. Çalınan o kadar gizli belgeden sonra organizasyonun çizgiyi nerede çekeceğini hep merak etmişti. Zinsser o gece laboratuvarına geldiğinde çizginin herhangi bir sınırı varsa sandığından da ötelerde olduğunu öğrendi. Zinsser elini pürüzsüz laboratuvar masasının üzerinde gezdirerek ''Raporlarınızı okuyordum.'' dedi. ''Ve bir duvara çarptığınızı düşünüyorum.'' Dietrich kaşlarını çattı. ''Demek istediğinizi anladığımdan emin değilim.'' ''Maymunlar üzerinde deney yaparak ancak bir yere kadar gidebilirsiniz.'' Kadın doğrudan onun gözlerinin içine baktı. ''İnsan denekleriniz olsa işler daha hızlı ilerlemez miydi?'' ''Kadavra mı yani?'' Hayır, şu aşamada yaşayan dokuya ihtiyacım var. Kadavradan bahsetmiyordum. Hala uzun vadeli etki hızlarını analiz ediyorum. Bunun için de örneklere ihtiyacım var. Cam kapılı bir buzdolabına doğru salladı elini. Dolapta üstüne beyin dokusu örnekleri konulmuş yaklaşık 50 tane mikroskopla mı vardı? Ve? Dietrich duraksadı. Haftalar sürecek gözlemleri ve ardından da beyin cerrahisini kabul edecek gönüllüler bulabileceğinizden ciddi olarak şüpheliyim. FDA'in Food and Drug Administration, Gıda ve İlaç Kurumu, ABD'de piyasaya çıkacak gıda maddelerine ve ilaçlara onay veren devlet kuruluşu. İsteyeceği belgeleri saymaya da gerek yok herhalde. O bile tek başına birkaç yıl alır. FDA'yı unutun. Genel kullanım için bir ilaç hazırlıyor değilsiniz ki. Lisansımı kaybedebilirim. Elinizde gizlilik derecesi yüksek belgeler olduğunu bilen biri çıkarsa hapse de girebilirsiniz. Dietrich birden midesinin burulduğunu hissetti. Ne söylemeye çalışıyorsunuz? Bir şey söylemeye çalışmıyorum. Söylüyorum. Sonuç almak için her ne gerekiyorsa yapmanızı istiyorum. Bu kestirmeden gitmeyi gerektiriyorsa o zaman öyle yapın. FDA kurallarını göz ardı etmek anlamına geliyorsa hiç itirazım yok. Ve eğer insan denekler kullanmak zaman kazandıracaksa niye ihtiyacınız olduğunu söyleyin, ben de temin edeyim. Ama nasıl? Orası benim sorunum, sizin değil. Bu konu hakkında kendimi pek rahat hissettiğimi... Bakın, sizinle açık konuşayım doktor. Kendinizi hangi konuda rahat hissedip hissetmediğiniz umurumda bile değil. Siz bir çalışansınız... Ben de patron. Gerçek bilimsel atılımlar, gerçek özveriler olmadan elde edilemez. Bu işi yapmaya zorlanmış hiçbir denekle çalışmam. Hepsi gönüllü olmalı. Zinsser gülümsedi. Elbette öyle olacaklar. Dietrich, karşısındaki kadından ziyade kendisiyle konuşur gibi, "Tamam," dedi. "Oldu öyleyse. Kaç deneye ihtiyacınız var?" Dietrich duraksamadan yanıtladı. 25 ile 35 yaş arasında 6 erkek. Gereken düzenlemeleri yapacağım. Teşekkür ederim dedi Dietrich başka ne diyeceğini bilemeden. Zinsser hayır diye karşılık verdi. Ben teşekkür ederim. 3 hafta sonra Dietrich denekleriyle tanıştı. İnce yapılarına ve dişlerinin durumuna bakılırsa hepsinin de evsiz barksız kişiler olduğu belliydi. İlk adamı muayene ederken deneye katılmak için ona ne kadar para ödendiğini sordu. 10.000 kayme. Ne üzerinde deney yapacağımı biliyor musunuz? Bilmiyorum. Umrumda da değil. 10.000 için beynimi bile bağışlarım. Adam çürük dişlerini göstererek sırıttı. Dietrich bir şey demedi. 23. Dietrich hapı ağzına attı. toz haline gelene kadar çiğnedi ve bir yudum diyet kolayla yuttu. Soyunmaya gerek duymadan laboratuvarın bir köşesindeki kanepeye uzanarak üstüne bir battaniye çekti. Uzun zamandır odasında uyumuyordu. Zihni orada rahatlayamıyordu çünkü. Laboratuvardaysa vızıldayan cihazlarının ve sürekli parıldayan ekranların arasında kendini emniyette hissediyordu. Aklına ansızın bir fikir gelirse hemen not alabilmek için masasına yeterince yakındı. Zaten gideceği bir eşi ve çocukları da yoktu. Bir evi bile yoktu. Organizasyona katılmaya karar verdiğinde evinden de vazgeçmişti. Ondan önce ne kadar yalnız olduğunu hiç fark etmemişti. Ama oraya dış dünyayla neredeyse tüm ilişkilerini kesecek şekilde kapanınca yalnızlığı göz ardı edilemeyecek boyutlara gelmişti. İşin garip tarafı, ilk şokunu atlattıktan sonra o hapislik durumu artık onu pek de rahatsız etmiyordu. Aslında organizasyon tarafından hapsedilmiş olmanın rahatlatıcı bir yönü de vardı. Uyanık olduğu her anı çalışarak geçirmesinden ötürü suçluluk duymak zorunda değildi. Mutfağında mikrodalgaya girebilecek hazır yemeklerle dolu bir derin dondurucudan başka bir şey olmayan, boş ve yalnızlık çağrıştıran bir eve gitmek zorunda değildi. O zamana dek karşılığını parayla ödemeden bir kadınla birlikte olmadığından ötürü kendini kahretmek zorunda da değildi. Organizasyon onu o tür tüm suçluluk ve kendinden nefret duygularından arındırmıştı. Seçenekleri elinden almışlar ve başarılı olduğu tek şeyle baş başa bırakmışlardı. İş. Gözlerini yumdu. Zihninden rahibin cama geçmiş kanlı yüzünün görüntüsü geçti. Ne kadar mide bulandırıcı olsa da büyük bir rahatlama hissiyle karşıladığı bir görüntüydü. Çünkü empatik yetenekleri nasıl kontrol edebileceğini o an keşfetmişti. Ve böylece organizasyon için işe yaradığını garantiye almış oluyordu ki, bu da çok uzun bir süre daha orada çalışabileceği anlamına geliyordu. Gelecekteki keşiflerini hayal ederek bir süre tavana baktı. Artık Zinsar'ın istediği hedefe eriştiğine göre belki kendi çalışmalarını da genişletebilirdi. MK Ultra'yı ve tüm alt programlarını orada yeniden hayata geçirebilirdi. Kendinden öncekilerin aksine kongre denetimiyle uğraşmak zorunda da kalmayacaktı. Sonuçta orada sınır kendi hayal gücüydü. Ya da Ofton operasyonunda çalışanların da inandığı gibi sınır falan yoktu. Hem de hiç.